Tevfik Bey merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyor karantinanız?
Çok teşekkürler. Çok sıkıcı, acayip sıkıcı. Yani burada eylemliliğimizin elimizden alınmış olması. Yani yoksa zaten genelde evde vakit geçiren insanlarız. Ev ofis çalışma düzenine çok alışmış biriyim. Ama eylemliliğin elden alınması, yani dışarıya rahat çıkamamak ya da özellikle sokağa çıkma yasaklarında aklımıza estiğinde çıkamamak sıkıcı tabii.
Evet, şüphesiz. Siz öğretim üyesisiniz değil mi aynı zamanda?
Ben dışarıdan öğretim görevlisiyim. Yani kadrolu olarak değil ama her dönem yüklü miktarda ders veriyorum ve açıkçası şu an o derslerde, yani sınıfta anlatmak emin olun hem daha eğlenceli hem daha kolaydı. Şimdi bu dersleri uzaktan vermek zorlayıcı yani.
Siz uçak mühendisliği mezunusunuz. Üzerine işletme yüksek lisansınız var bildiğim kadarıyla ve lisansınızla ilgili bir işte çalışıyorsunuz, doğru mu?
Aslında ikisinin birleşimi. Yani ben uçak mühendisiyim. Yüksek lisansım da doktoram da işletme anabilim dalında, yönetim ve organizasyon sahasında ve ben risk yönetimi, örgütsel davranış gibi konular üzerine çalışıyorum. Yani akademik olarak sektörde de zaten hava yolu şirketlerinde, çeşitli hava yolu şirketlerinde bugüne kadar kalite ve emniyet yöneticiliği yaptım. Emniyet yöneticiliği bilhassa, yani risk yönetimi daha doğrusu. İşte insanların prosedürlere uymaları, risk almamaları, gereksiz riskler almamaları, işte kaza risklerini azaltma gibi çalışmalar doğrudan insanla ilişkili olduğu için kaçınılmaz olarak örgüt psikolojisi ve risk algısı gibi konularda hem akademik hem de profesyonel olarak ilgi alanıma giriyor.
Buradaki araçlarınız ne, istatistikler mi, yoksa daha davranışlara bakarak mı yönetiyorsunuz süreçleri?
Yani şöyle, havacılık çok regüle bir sektör. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICAO'nun yayınlamış olduğu emniyet yönetim sistemi temelleri var zaten. Yani bu temellere bağlı kalarak emniyeti, yani tehlikeleri önceden belirleyip, proaktif bir şekilde önceden belirleyip, bunların risk analizlerini yapıp ve bu riskleri azaltacak neler yapabiliriz diye sistematik bir çalışma biçimimiz var tabii. Ama burada ne kadar farklı disiplinden faydalanırsanız hem riskleri belirlemede hem de riskleri azaltmada o kadar faydalı oluyor. Yani biraz işin psikoloji tarafına girmek de burada önemli. Yani söz gelimi, ben hep bu örneği veriyorum derslerde de. Yani işte ben daha çok hava yolu değil, özel jetler hep bugüne kadar çalıştım. Hep özel uçak, business jet dediğimiz sektördeydim. Yani kokpitteki kırmızı renkli bir kolonyalı mendilin olası bir kokpite duman basması, yani bir şekilde yangın halinde pilotun kırmızıyla işaretlenmiş olan acil durum ekipmanlarına erişiminde kafa karıştırıcı olabileceği için onların oradan kaldırılması gerektiği gibi ince detaylara bile inebilirsiniz gerektiğinde yani.
Evet. Dolayısıyla sürekli dinamik aslında. Yani bir kere önlemleri saptadıktan sonra tamam bu iş bitti deyip çekilemiyorsunuz.
Yok tabii. Zaten emniyet performans göstergelerini sürekli takip ediyor olmanız lazım. Ve mevsim değişimi bile pek çok önlem gerektirebilir. Veya hiç mesela bugüne kadar Moskova merkezli bir operasyon yapmadınız ama diyelim ki önümüzdeki iki ay Moskova'da operasyon yapacaksınız ve kış ayları. Aşırı soğuk ne gibi riskler yaratabilir ve bunların bunlarla karşılaşılması halinde ne yapılması gerekir diye önden hazırlık yapıyorsunuz. Yani her türlü değişimi de yönetmeniz gerekiyor çünkü değişim risk demektir. Tıpkı işte şu an COVID hepimizin hayatında büyük bir değişim yarattı ve bu büyük değişime bağlı olarak biz de hazırlıksız, işte böyle bir risk analizi hiçbirimiz yapmadığımız için, o kadar psikopat olmadığımız için toplumun üyeleri olarak haliyle bir ne yapacağımızı bilemedik.
Şimdi ben bu kadar ayrıntılı işinizle ilgili sorular sordum çünkü aslında ben sizi hem bir yandan gayet iyi tanımakla birlikte bir yandan da nispeten daha az tanıyorum. İyi tanıdığım yönünüz şu, belki de benim podcast dinleme ve akabinde bir podcast üreticisi olmama vesile olan Yalan Savar'ın kurucularından bir tanesisiniz. Ve oraya içerik katkısı yapan, orayı, o platformu yöneten insanlardan birisiniz. Yalan Savar da sahte bilime savaş açmış bir grup insanın hayatımızı safsatalardan ya da işte sahte bilimden arındırmak için gösterdikleri çaba. Siz bunu hem podcast platformunda yapıyorsunuz hem web siteniz de var. Bir blog gibi.
Evet.
Ve ben ilk dinlediğim zaman gerçekten içerikten çok etkilenmiştim. Ve podcast'in bu şekilde yaygın ve işlevsel bir şekilde kullanılabileceğini, kullanılabildiğini görüp bunu kafamın bir kenarına yazmıştım. Sonra neticesinde oradan aklıma düşen fikirle işte bir dizi podcast yaptım ve yapmaya devam ediyorum. İkincisi,
harika.
Sizin çok yararlandığım bir kitabınız var. Astrolojinin Bilimle Sınavı. Astrolojinin Bilimle Sınavı'ydı değil mi? Doğru, tam ismi bu muydu?
Astrolojinin Bilimle İmtihanı.
İmtihanı.
Evet.
İmtihanı.
Evet, evet.
Bu da hem severek okuduğum hem de sonrasında yaptığım bazı içeriklerde kullandığım, size de atıfta bulunduğum bir iş. Çok aydınlatıcı.
Evet, evet, yayınınızı gördüm bu arada. Çok özet bir şekilde, güzel bir şekilde aktarmışsınız.
Anlatmaya çalıştım. Evet. Sonra Safsatalar isimli başka bir kitabınız var. Nispeten yeni tarihte yayınlanmış. Orada da safsata üretirken insanların akılları nasıl çalışıyor, nasıl akıl yürütüyorlar ve bunun sonucunda da hatalı sonuçlara ulaşıp hak etmedikleri şekilde bazı tartışmalarda ya da süreçlerde aklın karşısında galip geliyorlar. Bu metodları deşifre ediyorsunuz ve bunlarla nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz. Bunların hepsi çok yararlı kitaplar. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu süreçte COVID ile ilgili, korona ile ilgili akıl almaz sayıda hatalı bilgi, yanlış bilgi, yalan bilgi yayıldı. Bunlardan bazılarından insanlar zarar gördüğünü bilmiyorum ama gündemlerini epey meşgul etti insanların. Siz
evet,
bu süreci nasıl gözlemlediniz? Bunun sebebiyle ve özellikle dikkatinizi çeken unsurlarıyla ilgili ne anlatırsınız?
Yani bu şöyle, aslında buna genel bir çerçeveden bakmak lazım, belki COVID'e özel değil. Yani belirsizlikle mücadele etme biçimlerimizden bir tanesi, olaylar arasında hızlı bir ilişki kurup ona inanmak. Başka türlü belirsizlikle çünkü mücadele edemiyoruz elde bilgi yokken. Netice itibariyle baktığımız zaman mesela COVID ile ilgili tüm ortalıkta dolaşan o komplo teorilerini düşünelim. Yani bu 5G ile işte, hatta şöyle bir kronolojisi var bunun. Çin'de yaygınlaşmaya başlayınca Amerika'nın silahı denmişti.
Hı hı.
Sonra Amerika çok daha kötü bir durumda olunca Çin'in silahı denmişti. Hı hı. Hatta bir ara Avrupa kötü durumdayken Amerika ile Çin ortak geliştirdik falan dendi.
Evet.
Böyle sürekli, yani şerikler değişiyor ama şey aynı tabii. İddia aynı. Bir şekilde bunu laboratuvarda yapılmış olabileceği. Kesinlikle yapılmamıştır diyemeyiz felsefi pozisyon olarak. Yani olabilir ama böyle düşünmek için elimize bir neden yok. Çünkü kesinlikle bunu uzaylılar ulaştırdı ya da aslında bir dinozor fosilinden çıktı ya da ejderhalar ateşle üfledi de diyemiyoruz felsefi pozisyon olarak. Ama bunların hepsi kanıt olmadığı sürece eşit derecede geçerli olmayan argümanlar haline geliyor. Yani şundan hiçbir fark yok. Yani COVID'i benim babaannem yaptı. Bunun da hiçbir kanıtı yok. Hı hı. İşte COVID'i herhangi bir ülkenin geliştirip silah olarak kullandığının da henüz bir kanıtı yok. Ve bu tamam, yani bir şeylerden insanlar kuş kullanabilirler ama bunu gerçek kabul edip hayatı buna göre yaşamaya başladığınız zaman, ya bir kere zaten doğru olmayan bir bilgiye kendinizi adamış oluyorsunuz. Bu ayrı bir problem. İkincisi de dünyayı algılayış biçiminiz bundan zarar görebilir. Yani tüm bunların hepsi düşmanı bir görünür ve somut kılma çabası. Yani çünkü virüs, özellikle virüs, acayip görünmez bir düşman.
Hı hı.
İşte çıkıyorsunuz markete, 10 gün sonra bir fark ediyorsunuz ki bir yerden bir şekilde kapmışsınız bu salgına. Bu salgın sizi de hasta etmiş ve bu sürecin tamamı sizin tam çözemediğiniz ve hiçbir şekilde göremediğiniz bir tehditten kaynaklanıyor. Yani hani avcı toplayıcı olsak, ormanda olsak, arkamızda aslan olsa, yani bu bile çok somut, net. Ne yaparsak hayatta kalabileceğimizi kesin olarak bildiğimiz ve ne yapamazsak öleceğimizi bildiğimiz bir durum.
Hı hı.
Ama bir virüs salgını çok soyut. Yani biz her ne kadar virüsler hakkında çok fazla bilgiye sahip olsak da, yani bunu laboratuvarda, mikroskopta görmüş olan insanlar için veya bu konuda çalışmalar yapan insanlar için somut olabilir ama yani sokaktaki herhangi bir insan için, işte benim annem babam için, Ayşe teyze için, Ali Rıza amca için, yani bunlar için çok soyut bir şey ve işte burada biraz düşmanı somutlaştırma, yani hani bunun kontrolden çıkan, ne yapacağımızı bilmediğimiz bir virüs olmasını mı tercih edersiniz? Yoksa işte birilerinin geliştirdiği, dolayısıyla cezalandıracağımız kişi de belli,
hı hı,
suçlayacağımız kişi de belli. Hatta onun, yani bir şekilde birileri yaptıysa çaresini de bulabilirler.
Yani hiçbir şey yapamasak bile en azından failini bilmek bile bizi bir miktar rahatlatıyor. Belirsizlik durumunu azaltıyor.
Tabii. Aynen ya, hatta bütün polisiye eserlerin sürükleyiciliği buradan gelir. Yani faili bilmemek, sizin onu öğrenme çabanızla devam edersiniz ve nihayetinde öğrenirsiniz ve roman biter.
Evet.
Yani şimdi İşte bu gerek 5G gerekse virüsün bir yapanının olması, yani bir ne diyeyim, sanatçısının mı diyelim ya da üreticisinin olması. Bunların hepsi bir düşmanı görünür ve somut kılma çabası. Ve aslında bir dünya görüşünün de temsilcisi, yani dünyayı tehditkar algılama, dünyayı olayların rastsal olarak geliştiği ve tarihte zaman zaman böyle şeylerin patlak verebileceği, belki yönetim sürecindeki hatalar yüzünden bu kadar geniş çaplı bir salgına dönüştüğü ve bu hataların da aslında rastsal olabileceği değil de dünyayı her daim birilerinin, belli güçlerin kontrolü altında gören bir dünya görüşünün ürünü.
Hı hı.
Ve yine dünyada sabit ahlaki değerler olamayacağını, yani birilerinin hani biz evrensel değerler olduğuna inansak da bunun her an bozulabileceği kaygısıyla yaşayan zihinleri görür. Yani o yüzden söylüyorum, bu dünya görüşümüzü değiştirebilecek bir şey. Ya bu komplo teorilerine inanmak, bunları kendimize adamak, bunları sorgulamamak, sadece basitçe etrafımızda olaylar gelişiyor ve biz bunun sebebine dair bir tahminde bulunuyoruz değil. Bu bir kaygı düzeyine. Üstelik dünya görüşünün bundan sonra psikolojik olarak hep bir kaygı altında yaşamakla sonlanabilecek bir zihinsel değişikliği temsil ettiği için bilhassa kaçınmak, uzak durmak gerekiyor yani.
Evet, ve bu süreçte de aslında bakılırsa komplo teorilerinin faili olarak gösterilen çevrelerde hiç değişmiyor. Bir kere somut failler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri yapmıştır, Pentagon yapmıştır. İşte sonra ikinci dereceden insanlar var. Yani işte 5 aile. Şimdi onlara Bill Gates eklendi. Ondan sonra
evet.
Sonra işte Çin tarafında Wuhan'daki askeri laboratuvar deniliyor falan. Hep böyle aslında doğrulanması çok kolay olmayan bir takım faillerin üzerinde kalıyor bu işler. Ama mesele
aslında
ne olursa...
doğal. Yani yapabilecek olan faillerin evet. üzerinde kalıyor. Yani ya da yapabileceği düşünülen. Yani o güce sahip olduğu düşünülen. Ve hani bu da o kadar aslında şöyle. Yani insanın bundan bir an için kuşkulanmasında bir problem yok. Yani tarihte gerçek komplolar oldu.
Hı hı.
Hani mesela Amerika Irak'ta kimyasal silahlarla ilgili bir bahaneyle Irak'ı işgal etmişti. Demokrasiyi götüreceğim bahanesi ve düşüncesiyle ve yani bu çok kerelerce ortaya çıktı ki o raporlar üretilmişti.
Hı hı hı hı.
O zaman demek ki insanların işte Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer bir işte petrol gibi bir çıkarı varsa ya da siyasi çıkarları varsa yalan evrak üretebileceği konusunda buna hızlıca ikna olabilirler insanlar. Bunun tarihsel bir örneği var. Yine mesela Kuşku Tüccarları diye çok güzel bir kitap vardı. Yazarını şu an maalesef hatırlayamayacağım.
Hı hı.
Hatta belgeseli de yapıldı bunun. Belki dinleyiciler onu izleyebilirler. Zamanında bu sigaranın zararlı olduğu ortaya çıkmaya ve dile getirilmeye başladığında sigara şirketlerinin STK'lar aracılığıyla aslında sigara o kadar da zararlı olmayabilir fikrine nasıl yatırım yaptıkları da tarihsel bir vaka.
Hı hı.
Yani o zaman da bu dernekten para alan bazı işte araştırmacılar ve hekimler komik gerekçelerle sigaranın aslında zararlı olmadığı fikrini öne sürüyorlardı. İşte belki de kanser yapan genle sigara bağımlılığına, elverişliliğe sebep olan gen aynıdır. O yüzden biz bağımlılarda kanseri fazla görüyoruzdur gibi artık çok zorlama fikirleri dile getiriyorlardı ve aslında sigaranın zararlı olmayabileceğini endüstrinin desteğiyle pazarlamaya çalışıyorlar.
Ama burada şöyle bir şey vardı. Yani bize bugün bunlar gerçekten komik ve akıl dışı gibi geliyor ama o zaman için aslına bakılırsa yine bilimin ve bilimsel metodların gereği bu iddia edilebiliyordu. Çünkü o zamanki kanser sigara bağlantısını ortaya koymaya çalışan araştırmalar bunu bugünkü kesinlikle söyleyemiyordu ve bir hareket alanı bırakmıştı bunun muhaliflerine. Şimdi bugün bu bize komik geliyor ve hani akıl dışı geliyor. Galiba evet. Bilimin temkinliliği de buna yol açabiliyor, öyle değil mi? Yani şunu düşünelim, siz bunun üzerine çok konuştunuz. Aşı karşıtlığı. Mesela aşı karşıtlığı da aslına bakılırsa yine hem o temkinlilikten hem de o temkinliliği alabildiğince suistimal eden ve şüpheci zihinleri besleyen argümanlardan ortaya çıktı. Sonra o aşıyla ilgili araştırmalar bu karşıtlıkla birlikte benim bildiğim kadarıyla iyice arttı ve şüpheye bırakmayacak şekilde otizmle ve başka rahatsızlıklarla aşı arasında bağlantı olmadığını neredeyse kesin bir şekilde ortaya koydu. Ama o arada kalan zamanda o temkinlilik alanı suistimal edilmeye son derece açık. Belki başka şeyler için de bu örneği verebiliriz.
Yani burada evet ya siz söylerken aklıma neler neler geçti. Ya şimdi burada tabii ki çok fazla parametre var. Yani istiyorsanız onları teknik detayına girelim ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Dediğiniz doğru. Yani bu karşılaştırmadaki hata, yani zaten ben de oraya gelecektim. Hı-hı. Bu karşılaştırmalardaki hata şu. O zaman bilim insanlarının büyük kısmı sigaranın zararlı olduğunu söylüyordu zaten. Bunun, hı-hı, olmayabileceğini söyleyen kişiler azınlıktaydı ve, hı-hı, endüstrice desteklenen kişiler bu azınlık. Yani, hı-hı, bunların ahlakını kaybetmiş çok az sayıda insan olduğunu varsayalım. Halihazırda ahlakı buna müsait olan kişiler var ve bu kişiler bir yerlerden para yardımı alarak ortaya bilimsel gerçeklere aykırı olan bir argüman koyuyorlar. Hı-hı. Ve bu kişiler azınlıktı. Şimdi biz bunu karıştırıyoruz. Yani çünkü bazen mesela hani Galileo'nun düştüğü durum herkesçe kullanılıyor. Hı hı. Birisi ortaya çıkıyor saçma sapan bir şey söylüyor. İşte ama bak Galileo da zamanında gülmüşlerdi diye. Hani sanki Galileo'ya bir kere herkes güldü diye artık her argümanı destekleyebilirmişiz gibi. Hı
hı. Bu da bir safsata aslında değil mi? Da bu. Bu da bir safsata.
Tabii,
bu da
Galileo bir... Gambit dediğimiz bir safsata.
Evet.
Şimdi buradaki sorun şu. Bu tarihteki bu komplolarda zaten bu bahsettiğimiz ahlaksızlığı yapanlar azınlık olanlar. Mesela şimdi çok azınlık bir kısım eğer ki bu virüsün doğal olduğunu iddia ediyor olsaydı ama bilim insanlarının çoğunluğu doğal olmadığını iddia ediyor olsalardı, hı hı, o zaman doğal olduğunu iddia edenler üzerinden bir komplo teorisi kurgulayabilirdik. Çünkü yani komplo teorisi için komplo teorisinde yüz binlerce insanı örgütleyemezsiniz. Hı hı. Ancak çok küçük bir kısım örgütlü olabilir. Böyle ağız birliği yapmış çok küçük bir ekip olabilir. Hı hı. Dolayısıyla şu an bilim insanlarının çoğunluğu bunun doğal bir salgın olduğu konusunda mutabık. Hı hı. Ve bu kadar insanı susturmak için para saçabilen bir endüstri olamaz herhalde. Veya bu kadar insan ahlaksız olamaz.
Evet, zaten komplo teorilerinin aslında baktığınız zaman zayıf tarafında bu olması gerekir. Yani birileri bir düğmeye basıyor, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ve sonra her şey planladıkları gibi aksamadan gidiyor. Ve herkes ahlaksız bu sürecin içine katılan, hiçbiri insan değil, hepsi bir robotun parçaları ya da büyük bir dişlinin parçaları gibi tahayyül ediliyor. Oysa böyle değil. Yani komplo teorilerinin pek çok zayıf tarafı varsa... bunlardan bir tanesi de bu. Yani herkesi aynı tezgahın bir parçası gibi göstermek. Ki bu durumda artık
tabii, tabii.
Yüz binlerce insan.
Ailelerine de söylemiyor.
Evet.
Yani ölüm döşeğinde de itiraf etmiyorlar. Yani hani o kadar büyük bir yemin sır konusunda o kadar bir birlik var ki hani hiçbir, evet, şekilde dışarı sızmıyor. Ve tabii ki tüm bu hareketler artık bu kadar kişiyle ilgili bir para hareketi var ya da bir menfaat hareketi var. Ha, bu ancak nasıl olur? Bazen bir film izliyorum. Filmde hani filmde garip bir şeyler dönüyor ve herkes birlik içerisinde hareket ediyor. Ve ben filmi izlerken şeye kapılıyorum. Yani kesin bu birinin rüyası. Çünkü bu kadar insan bir arada bunu yapamazlar. Mesela hani karısını ve kızını hastanede kaybeden bir adamla ilgili filmde. Bütün hastane çalışanlarının böyle bir ahlaksızlığa ağır birle etmesi mümkün değil. Bunun tek bir şeyi olabilir. Bunların hepsi bir cemaatin üyesidir. Hı hı. Ve çok çok çılgın, manyak, ezoterik inançları vardır. Ve hani bunu yapmazlarsa yani çok büyük ihanet edeceklerini düşünüyorlardır örgütlerine. Ancak öyle. Hı hı. Yani hani çok daha büyük bir çılgınlık, akıl sahibi olmamaları gerekir. Yani akıllarını yitirecek kadar bir şeye kendilerini adamaları gerektir ki bu kadar organize çalışabilsinler veya bu kadar büyük bir sırrı paylaşmamak üzere yemin edebilsinler ve buna sadık kalabilsinler. Yani normal şartlar altında dünyanın işleyişi içerisinde, yani bu rastsallık ve karmaşıklık, yani bu kompleks sistem içerisinde bu tür yüzbinlerin belki milyonların işbirliği yapabileceği bir şeyi organize etmek imkansız. Bu savaşlarda bile mümkün olmuyor. Yani savaşlarda bile en sonunda bir düşman askeri size sığınıyor ve planları açık ediyor.
Evet.
O olayın içerisinde hani az önce bahsettiğime yakın savaş altındayken hani vatanseverliğe inanılmaz tutuyor insanlar. Ama orada bile %100 değil. Her zaman bir tane casus çıkıyor ya da her zaman bir tane hain çıkıyor.
Evet. Peki şimdi siz bu süreçte ya da biraz daha geniş çerçeveden bakacak olursak insanların hani yalanları deşifre etmeleri, fark etmeleri ve bilime bağlı kalmaları için önerdiğiniz şeyler var mı? Kaynaklar var mı? Mesela hani düzenli takip ettiğiniz siteler, bültenler, yayınlar. Neleri takip ediyorsunuz? Özellikle şu süreçte hani insanlar biraz daha okumaya, izlemeye eğilimliyken, biraz daha, evet, çok kişinin zamanı varken nereye bakalım?
Ya şimdi Türkçe kaynak az. Türkçe kaynak zaten bu konularda yalansa var.
Hı hı.
İşte Malumat Furuş diye bir Twitter hesabı var. Ben beğenerek takip ediyorum. Hı hı. Bizim gözümüzden kaçan, benim gözümden kaçan şeyleri genelde hep orada buluyorum.
Hı hı.
Tabii bu konu özelinde değil ama Doğruluk Payı ya da TeyitOrg gibi doğrulama platformları da Türkiye'de başarılı bir şekilde çalışıyorlar şu an.
Hı hı.
Ama tabii daha çok yabancı kaynaklar konuda periyodik yayın yapan yabancı kaynaklardan mesela Skeptics Guide to the Galaxy var.
Hı hı.
Başka düzenli yayın yapan açıkçası ne var bilmiyorum.
Hı hı.
Amerika'da Skeptikler Örgütü dergi çıkarıyorlar. Hı hı. Ama hani ben kendimin düzenli olarak bile takip ettiğimi söylemeyeceğim bir şey. Şimdi izleyicilere tavsiye etmek şey izlenim yaratmasın. Ben de düzenli takip ediyorum çünkü bir izlenim hı hı. yaratmasın ama hani hı hı. en azından bilinsin diye söylüyorum. Bunun yerine ama kitaplar önerebilirim. Yani
o çok güzel olur.
Benim,
mesela?
Beni bu konuya sevk eden 2009'da okuduğum İrrasyonel adında bir kitaptı. O zaman çevirmeni ben değildim.
Hı hı.
Yaklaşık 200'ün üzerinde deneyden bahsederek, deneyle destekleyerek çok sağlam bir kaynakçası var. Bütün bu konuları belli başlıklar altında özetliyor.
Hı hı.
Yani o başlıkların her birisi kendi içerisinde derya deniz ama o alandaki en önemli deneyleri ve en temel kavramları çok iyi şekilde anlatıyor. İrrasyonel, Stuart Sutherland. 5. baskıdan itibaren de tercümanı benim.
Ha, arada siz bir daha çevirdiniz.
Evet, bir daha çevirdim. 5. baskıdan itibaren yani ben çok az kişiye nasip olan bir şeydir herhalde. Kendi başucu kitabının çevirmeni olmak gibi
çok
bir durum
güzel.
Gerçekleşti. O bir başlangıç kitabı. O başlangıç kitabını okuduktan sonra hemen hemen bu konuların hepsinde temel bir fikir sahibi olabiliyoruz. Ve ondan sonra artık bir şeyler daha derin kitaplara girebiliriz. Mesela rastgeleliği anlamak konusunda Ayyaş Yürüyüşü var.
Hı hı.
Random Walk orijinali. Veyahut Checklist diye bir kitap var. Yine Domingo yayınlarından. Eğer ki işin bir şekilde nörolojik tarafıyla ilgilenmek isteyenlere Incognito diye bir kitap önerebilirim.
Hı hı.
Ve tabii ki işin davranışsal ekonomik kısmı. Yani özellikle sayıları, kayıpları, kazançları anlamak konusunda Hızlı ve Yavaş Düşünmek. Daniel Kahneman.
Hı hı.
Ve yine Dan Ariely'nin kitapları. Onların hepsi Türkçe'ye çevrildi. Bu kitaplar özellikle bu çevremizdeki verileri yanlış değerlendirmek, muhakeme hataları konusunda epey ufuk açıcı kitaplar. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi ama Gert Gigerenzer'in kitapları var. Risk Savvy İngilizcesi. Gert Gigerenzer Max Planck Enstitüsü'nde Adaptive Behavior Center denen bir enstitünün başında.
Hı hı.
Ben kendisinin kitaplarından çok şey öğrendim. Onları tavsiye edebilirim. Bu arada az önce söylemek istediğim bir şey vardı. Onu söylemeyi unuttum çünkü az sonra bahsedeceğim dedim. Oradan devam edebilir miyim?
Tabii buyurun.
Şimdi risk algımızı etkileyen bazı faktörler var. Bu çalışmalar 70'lerde yapıldı. Riskin psikometrik çalışmaları denen.
Hı hı.
Kahneman ve Tversky'nin Hızlı ve Yavaş Düşünmek kitabını okuyanların da çok iyi bileceği üzere kayıpları kazançlardan şiddetli algılıyoruz. Yani bu parasal konularda da geçer. 200 lira kaybetmekle 200 lira kazanmanın bizim zihnimizdeki çıktısı aynı değil. Yani bunun faydasını aynı kabul etmiyoruz. Bu klasik iktisadın yüzlerce yıllık kabulüydü. Hı hı. Bu zaten bu çalışmalarla yıkıldı. Bu sebeple de zaten Kahneman'a Nobel ödülü verdiler. Tversky sağ olsaydı ona da vereceklerdi. Şimdi dikkat ederseniz bu bir şeyin yararlı olduğuyla ilgili bir komplo teorisinin bir şeyin zararlı olduğuyla ilgili bir komplo teorisinin yanında yaşama hakkı yok.
Hı hı.
Yani komplo teorileri hep zararla alakalı. Yani bir şeyin aslında zararlı olduğu, bunun bizde bir kayıp yaratabileceğiyle ilgili bir haberin yaratacağı kaygı ve veyahut bunun yayılma hızı her şekilde kazançla ilgili bir iddiadan daha fazla olur. Yani aşı karşıtlığı gibi bir şey, eyvah çocuklarımıza zarar gelecek. Yani şu böyle bir komplo teorisinin ya aslında işte elma çok faydalıymış, işte insanları şu hastalıktan koruyormuş ama bunun bilinmesini istemiyorlar gibi bir komplo teorisinin yanında çok daha güçlü algılanan bir şey değil mi? Ya ben söylerken bile şu an izleyiciler diyordur ki yani ikincisi yani izleyicilerin, dinleyicilerin veya sizin benim ikincisi karşısındaki hislerimiz birincisi karşısındaki hislerimizden çok daha seyrek ve zayıf.
Hatta şöyle somutlaştıralım. Covid'in Çin'de laboratuvarda üretildiğine dair bir yalanla, yalan olduğunu kabul edersek eğer, bunun yeşil çayla tedavi edilebileceği yalanı aynı anda önümüze düşse, biz hasta bile olsak yeşil çaya sarılmaktansa herhalde önce bunun nerede üretildiğini bilgisini tüketmeye hamle ederiz.
Evet, evet, kesinlikle.
Bu yani söylediğiniz.
Yani evet, aynen. Yani aşı karşıtlığı dediğimiz zaman bilhassa yani buradaki birinci faktör bunun zararlı olduğu fikri ve bunun gizleniyor bu riski. Ya buradaki riski çok daha yüksek algılıyoruz. İkincisi de insanlar gönüllü aldıkları riskleri zorunlu maruz kaldıkları risklere göre daha düşük algılarlar. Yani aşının devlet tarafından zorunlu, çoğu ülkede zorunlu bir programa sahip olması bu şeyi körüklüyor.
Hı hı. Çünkü yani, devletlerin bizimle ilgili her zaman kötü ve ikinci şeyleri, hedefleri vardır. Bize yalan söylerler. Kendilerinin bir gizli gündemi vardır. En iyi devlet bile
ya
kötüdür.
Öyle bir gerekçeye bile, yani öyle bir gerekçe olmasa bile, ya bu biraz kontrol edebilme ile alakalı. Yani aha, işte sizin talebinizle olacak bir riskle ilgili doğal olarak, yani mesela uçağa kendiniz bineceksiniz diyelim Ankara'ya, hı hı, giderken. Yani o gün uçak korkunuz bunu kendi bilinçli yaptığınız bir şey ise, yani seviyeye X diyelim, hı hı, birisi sizi o gün zorla bindirirse, yani bugün gelmek zorundasın derse, o zaman daha çok uçak korkusu yaşıyorsunuz.
Hı hı.
Yani bir riske zorunlu maruz kalmak, onu gönüllü almak arasında bile psikolojik bir fark ortaya çıkıyor.
Hı hı.
Yani belki bu sebeple, yani bu COVID ile ilgili komplo teorilerin arkasında bir düşman aramak da yine bunlarla alakalı. Çünkü orada da bu sefer kontrol devreye giriyor. Mesela kendiniz otomobille Ankara otobanında ortalama kaç hızla gidersiniz?
160 diyelim ki.
Mesela 160. Yani bu normal. Sonuçta arabanız iyidir. Yol da güzel zaten. Buna müsait. Muhtemelen öyle düşündüğünüz için 160'la gidiyorsunuz. Ama sağ koltukta oturursanız ve solunuzdaki kişi 160'la giderse,
o zaman tedirgin olursunuz.
O zaman tedirgin oluyorsunuz. Mesela yani aynı arabayı yine sizinle aynı deneyime sahip ve bugüne kadar hiç kaza yapmamış bir sürücü kullanıyor olsa bile tedirgin oluyorsunuz. İşte burada da kontrol devreye. Yani kontrolün sizde olmaması, bir başkasında olması da riski olduğundan daha fazla irrasyonel algılamanıza sebep oluyor. Ve işte aslında tüm komplo teorilerinize baktığınız zaman kişinin bunun Çin'in yaptığı bir silah, başka birisinin kontrolünde olduğunu düşündüğü zaman daha büyük bir tehdit olarak algılıyor. Daha büyük bir tehdit, daha büyük kaygı. Daha büyük kaygı da ben bunu bir an önce bütün insanlara yaymalıyım. Neyle sonuçlanıyor? Kararla sonuçlanıyor. 5G de öyle. Yani mahallenize birileri gelip 5G direği dikecek. Bu sizin gönüllü aldığınız bir risk değil.
Hı hı.
Kontrolü sizde değil. Ben açamıyorum, kapatamıyorum. Bu kararı ben veremiyorum. Yani işte burada o riski yüksek algılamanıza sebep olan bütün faktörler var. Ve bunların hepsi toplamda belirsizliğe işaret ediyor zaten. Yani her şeyin gelip düğümlendiği nokta belirsizlik.
Evet ve insanların kontrol arayışı, bir şeyleri bir şeylerle açıklama arayışı. Bu çok akıl dışı bile olsa bazen insanları rahatlatıyor. O yüzden de komplo teorileri bu kadar yaygın kabul görüyor ve özellikle günümüzde elden ele ulaştırılıyor, iletiliyor. Tevfik Uyar, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ben
meselenin bu tarafı
ederim.
Üzerine konuşmak iyi geldi. Çünkü öteden beri aklımda olan bir şeydi ve sizinle konuşmak da gerçekten doğru bir şeydi. Bunu zaten tahmin ettiğim gibi görmüş oldum. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Size sağlıklı günler diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Ben de size umarım bir an önce bu podcast'iniz sonlanır.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben de aslında.
Yani, karantina şimdi diye bir şey kalmasın.
İnşallah.
O
evet,
anlamda diyorum,
evet,
yanlış
evet,
anlamayın.
Evet, çok iyi bir anladım ben de. Ben de umuyorum. Çok haklısınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.